Ayrım 15.
Sayfa 157. Sen Simon'un eşek arısı dediği kesim aylaklardır. Yani çalışmadan yiyen, rahip, asker, toprağa, dolayısıyla üretime alın terini katmayan rant sahipleridir. Ona göre bal arısı da toplum için faydalı iş gören kesimdir. Tüccarlar, sanayiciler, çiftçiler, bankacılar, bilginler, sanatçılar ve iş görenlerdir. Düşünürün politikacıyı nereye koyduğu açık değildir. Aslında mesleğini adam gibi yapan herkesin bal arısı gibi topluma hizmet ettiğini varsaymak daha doğru olur. Bizim politikacıların hangi tür arı kategorisine girdiğini Simon'un mantığıyla analiz edelim. Ancak ülkemizi Batı ile karşılaştırırken çok dikkatli olmak gerekir. Batı'da herkes önce kendi konusunun uzmanıdır. Bizde durum biraz farklı. Türkiye'de herkes kendi konusu dışında konuşmakta ve hüküm yürütmektedir. Bizde siyasetçi tarihi, mühendis ekonomiyi, general ilahiyatı, ilahiyatçı siyaseti çok iyi bilir. Onun için son seçimlerde ne kadar iyi darbuka çalan, yapsatçılık yapan, film çeviren ya da köşe dönmesini beceren kişi varsa milletvekili adayı olmuştu. Kısacası bizde herkes önce politikacı, sonra marangoz, mühendis veya öğretmendir. Yanlış olan şu veya bu meslek grubunun siyaset yapması değil, siyaseti herkesin yapacağı bir iş olarak görme anlayışıdır. Siyasetçi ya da politikacı denilince insanlar yüzlerini buruşturmaya başlamışlardır. Şarkı kurnazlığı yapan, inanmadığı bir şeyi inanıyor gibi savunan, verdiği sözü pişkince unutan, en kötüsü de ülkenin milli meseleleri karşısında hovardaca davranan kişilikle politikacı kimliği kesişmektedir. Politikayı kirleten politikacı olmuştur. Zira bir şahsın kendisi izin vermeden saygınlığını bir başkası elinden alamaz. Yıllarca yaptığı işi meslektaşları arasında en iyilerin arasına getirememiş, ünü ülkeyi aşmak bir yana çalıştığı kurumun odasının dışına çıkmamış olan birçok kişi, siyaset söz konusu olunca kamikaze kesilmektedir. Liyakati, ehliyeti, uzmanlığı en zayıf olanlar siyasette en fazla arz-ı endam eden kişiler olmaktadır. Değerlerle hareket etmeyen, milli, ahlaki ve dini kaygılar taşımayan tavır politikacı tavrı olunca sonuç böyle olmaktadır. Siyaseti eğriyi doğru, haramı helal, yalanı gerçek olarak kabul ettirebilme sanatı olarak alırsanız, ne kadar üçkağıtçı, düzenbaz ve köşe dönücü varsa hepsini siyasetçi yapmış olursunuz. Bu durum siyasetin irtifa kaybetmesi, seviyesizleşmesi ve kirlenmesine sebep olur. Bir ülke için en hayati ve en önemli olabilecek araç, o ülkenin en vasat kişilerinin eline geçerse kaos kaçınılmaz olur. Bu durum yangını benzinle söndürmeye benzer. Bu kadar geniş kaynakları ve istikbal vadeden genç nüfusuna rağmen, hiçbir konuda politik tutarlılığı olmayan böyle bir ülkeyi dünyanın bir başka yerinde görmek mümkün değildir. Tarihini, kültürünü ve değerlerini taşıyamayan insanların siyaset yapmasını sonucu olarak Türkiye Muz Cumhuriyeti'ne döndürülmüştür. Tek boyutlu politikalar, reaksiyon üzerine kurulmuş bir muhalefet anlayışıyla milli ve dini kaygı taşımayan siyasi tavırlar ülkenin geleceğini ipotek altına sokmuştur. Bu ülkede etler atların, otlar itlerin önüne konmuştur. Ülkenin istiklal ve istikbal sorununu ana unsur olarak hareket edilmediği için her olayda ülkemiz hazırlıksız yakalanmaktadır. Amerikalılar buna pantolonu aşağıda yakalanmak demektedirler. Hangi iç ve dış gelişmede bizim pantolonumuz yukarıda oldu? Buna bir örnek gösterenin alnından öpmek gerek. Politikacı görüntü olarak var, gerçekte yok. Devlet adamı simgesel olarak var, uygulamada yok. Dışişleri mızrak çuvala sığmayınca var, aksi takdirde o da yok. Sen Simon'un dediği gibi bizi de eşek arıları yönetiyor, ancak bizde eşek arılarının yerine koyacak bal arıları da yok. 2. Kafa sorunu. Modern dünyada ilerleme ve gelişme adına ne varsa hepsini insanlığın hizmetine sunanlar, kafalarını maksimum kapasiteyle çalıştırabilenler olmuştur. Teknoloji, organizasyon, icat ve keşif gibi maddi kültür unsurları kafaların gelişimiyle, erdem, onur, insanlık, ahlak gibi manevi kazanımlarsa kalbin tekamülü sonucu bugünkü aşamaya gelmiştir. Bugün akıl kafayı, gönülse kalbi temsil etmektedir. Çağımızın kaderi aklın gönüllü olan savaşına bağlıdır. Akıl imparatorlukları gönül imparatorluklarına dönüştürülmedikten sonra insanlığın huzur ve sükun bulması beklenmemelidir. Makineden sonra otomasyona geçiş, aklı kafadan ruhsuz demir bloklara aktarmıştır. Bugün kafalar fiziki olarak yerindedir ancak gönülle, ruhla ve kalple bağlantıları kopmuştur. O bakımdan insanların omuzları üzerinde taşımak zorunda kaldıkları her unsuru kafa sanmak çoğu zaman yanıltır. Çünkü kafayı kafa yapan yürektir. Yüreksiz kafa vücuda yüktür. Onun için Türkçe'de mangal gibi yüreği var denilir. Kafaları kafa olmaktan çıkaran sebepleri ise burada saymakla bitiremeyiz. İnsanların kafalarının büyüklüğü küçüklüğü değil, kullanılma biçimleri önemlidir. Bu açıdan da kafanın değerini yürekle birleşip birleşememe yeteneği belirler. Söz gelimi ayaklar önde, kafaları 5-10 metre geride, sürüne sürüne gövdenin emrinde yuvarlanıp giden kafalar vardır. Burada ayaklar kafaları taşır. Duyguların, güdülerin ve fiziğin emrinde olan kişinin ayakları kafayı peşinden sürükler. Ayaklar kafayı sürükleyince de bütün görme, işitme, hissetme ve düşünme melekelerinin berelenmesi kaçınılmaz olur. Kafaların, ayakların arkası sıra sürüklenmesi söz konusu olduğu gibi, aynı türden kafaların ayakların önünde ite kaka, tekme tokat veya düşe kalka kendi vücudu tarafından götürülmesi de çok rastlanan bir durumdur. Ayakların güttüğü kafalar, merdivenleri kendi başına çıkamazlar. Başkalarının omuzlarında yükselen kafalarsa, başkalarının ayakları çökünce yuvarlanırlar. Kendi düşen ağlamaz sözü, başkalarının yuvarlanmasıyla düşenler için geçerli değildir. Kendi aleyhine alışkanlık edinen insanları düşünün. Hangisinin ayakları, kalbi, midesi ya da vücudu kendi emrindedir? Teröristin mi? Zamparanın mı? Sarhoşun mu? Eroinmanın mı? Kumarbazın mı? Dal kavuğun mu? Belki biraz insafsızlık olacak ama hatta sigara içenin mi? İnsanlar vücutlarını sakatat vitrini olarak görmekten kurtulmadıktan sonra kafalarını omuzlarının üzerinde dik tutamazlar. Bugün şerefini, ahlakını, vicdanını, kalbini, kısacası vücudunun herhangi bir kesimini açık artırmaya çıkarmamış insanların nesli neredeyse tükenmek üzeredir. Asıl olan ayakların emrinden çıkmış kafaya sahip olmaktır. Kafa omuzun üzerinde olsun da isterse toplu iğne başı büyüklüğünde olsun. Kemiyet olarak küçük, keyfiyet olarak boşluğu ense kökünde taşıyacak kadar büyük kafalar da vardır. Medeniyet, insanlık, ilerleme ve ahlak adına ne varsa hepsi bu kafaların ürünüdür. Özgür kafalar gövdesi tarafından güdülemeyen kafalardır. Derisiyle sınırlı bir kafanın özgürlüğü burun hizasını geçemez. Kafanın büyüklüğüyle şan, şöhret ve çerçevelenmiş kişi olmak arasında da bir ilişki yoktur. İnsana fiziki olarak dik durma ve ayağa kalkma imkanını veren onur ise, onu manevi sürüngen olmaktan kurtaran da onurdur. Onur, üreten ve yönlendiren ise kafadır. Yeri ve zamanı gelince kafayı ortaya koyamayanlar, gerçek anlamda insanlıklarını koruyamazlar. Kafayı korumak için kalbi feda etmek ucuzcu insan tavrıdır. O bakımdan ser verip sır vermeyenler hayranlık uyandırırlar. Hiç ölmemek amacıyla kafasını kucağında muhafaza edenler en büyük zararları bizzat kendilerine verirler. Çevrede yalnız gövde ve yalnız kafa görünümü bu tavırların ürünüdür. Bazı kafaları taşımaya vücut yeterli olmazken bazı vücutları da taşıyacak kafa bulamazlar. Tarihe geçmiş büyük kafaların gerçekleri vardır. Söz gelimi bunlardan birisi Danton'un giyotinle kesilen kafasıdır. Ünlü Fransız ihtilalcisi, hatibi ve eski Adalet Bakanı Danton'un kendi tabiriyle başlamayan mahkemesi bitti ve karar açıklandı. İdam. Onunla beraber arkadaşlarının da idamı. Sonra da sürüklenerek giyotinin başına götürüldü. Giyotinin altına yatmadan önce arkadaşı Hero Şeşel kendini kucaklamak istedi. Cellat kaba bir hareketle bu veda sahnesini engelledi, kucaklaşmalarını önledi. Danton cellada bu dala dedi. Başlarımız sepete düştükten sonra öpüşmemize de engel olamazsın ya. İhtilal kahramanı ölümünü son derece soğukkanlı bir biçimde ve vakar içinde karşıladı. Cellat dedi, başımı gövdemden ayırdıktan sonra saçlarımdan tut ve onu şu kalabalığa göster, başım buna değer. Ancak orada kafanın kıymetini bilecek kalabalık da vardı, kafada. Camille Dumoulin ise giyotinin kan damlayan satırına bakar ve mahzun mahzun mırıldanır. İki hürriyet mücahitlerine layık bir mükafat. İnsanın sonrası geliyor. Böyle bir adamın kafasını kesenin kafası olabilir mi? İdealleri referans alan insanların kafaları vücutlarına her zaman büyük gelmiştir. Böyle bir adam elbette dar ağacına doğru sürüklenirken kendisini ihtiyar titriyorsun diyenlere evet evlat fakat korkudan değil soğuktan diyecektir. Bir başka kafası vurulan kişi de ünlü Şeyh Bedrettin'dir. O sultanın karşısındadır. Sultan sorar. Benzin niçin öyle sarardı? Bedrettin şöyle cevap verir. Güneş batarken sararır. Aslında kafanın vücuttan ayrılması trajedi değil, komedidir. Burada bir takım kişiliklerin eşyanın tabiatına aykırı olarak tabii olanı suni olana üstün tutmaları söz konusu olmuştur. Asıl trajedi, kafayla gönül bağının kesilmesi sonucunda ortaya çıkan sevgisizlik, merhametsizlik ve zalimliktir. 3. Her türlü iyilik için içmek. İçin efendiler, için. Her türden keyif ve sarhoşluk verici ne varsa için. İçen ölmüş de içmeyen ölmemiş mi? Dünya varmış yoksa yokmuş takmayın ve için. İçtikçe var olduğunuzu unutun. Aşın insanlık duvarını. Taşıdığınız sıfatı reddedin. Alkole, uyuşturucuya bürünün. İnsan diye görünün. Sarhoş bir şekilde araba kullanarak onlarca insanın ölümüne sebep olun. Etraf sizin iradesizliğinizin, saplantılarınızın ve fantazilerinizin faturasını çekecek yüzlerce enayi dolu. Korkmayın, tıkının. Bahane arayın içmek için. Kimi kez diyardan diyara uçarken için, kimi kez rüyadan şehvete geçerken için. Hiçbir bahane bulamazsanız sığının süfli bir şairin mısralarına ve özleyin rakı şişesinde balık olmayı. Sarhoş olmayı bilmeyen ne bilsin sizi? Sizi anlamak için sizin gibi olmak var. Birilerine bütün sarhoşların selamını taşımanın nasıl büyük sanatçılık olduğunu ne bilir bazıları? Bir sarhoş tanırdım. Çok içer, oldukça efkârlı olur, durmadan da ağlardı. Teselli bulmak için içtiğini söyler, içtikçe de teselli arardı. Dicle ve Fırat'a viski ve şampanya olarak akmadığı için kızar, kızılırmağı kırmızı şarap sanırdı. Ondan çocuklar hep korkar ve kaçardı. Karısı çoğu kez köprü altlarında ve kuytularda çamurlara bulanmış, yarı baygın sarhoş kocasını kucaklar, patates çuvalı taşır gibi eve taşırdı. Yıllar sonra ona çok uzaklarda rastladım. İçkiyi bırakmıştı, ancak içki onu bırakmadı. İhanet ettiği vücudu ve aleyhine edindiği alışkanlıkları onun yaşamını sona erdirdi. Babam içki içmezdi, ancak ileri seviyede bir sigara tiryakisiydi. Aklımın bana fazla gelmeye başladığı bir zamanda babama sigarayı bırak, çok zararlı dedim. Bana, ananı bırakırım sigarayı bırakamam dedi. Babam çok mert bir adamdı, sözünü tuttu. Rahmeti Rahman'a kavuştu. O günden sonra kimseye sigarayı bırakmadığı için kızamadım. Gördüğüm, gözlediğim ne kadar insan varsa tamamına yakını keyif verici ya da sarhoş edici şeyler içer. Hepsi pişmandır içtiğine ve içeceğine. Ne kadar insan gördümse ya sigarayı bırakmayı denemiş ya da bırakmak için can attıklarını söylemişlerdi. Sigaraya ve içkiye nasıl başladığını ise hiç kimsenin doğru dürüst açıkladığını görmedim. Bazısı inadından, bazısı haklı çıkma isteğinden dolayı, kimisi de adam olmak için içmeye başlamıştı. Ne de olsa serde erkeklik vardı. Başka türlü kendini ifade edemeyenlerin içerek ya da çekerek bunu yapmaya kalkıştıkları oldukça çok görülmüştür. Hayati derecede önemli konularda anaokulundaki öğrenci seviyesinde bir fikri olmayan alkoliklerin, içmeyle ilgili akılcı her türden gerekçe üretmekte ve savunma mekanizması geliştirmekte çok mahir oldukları da bir vakadır. Ben içkiyi hep şeytanın modern dünyada aldığı yeni biçim olarak düşünmüşümdür. Yine içmenin heva ve hevesi bir çeşit tanrılaştırma olduğuna inanırım. İçince insan olanları, ağlayanları, gülenleri ve küçülenleri de gördüm. Normal hayatında cimri olan kişilerin içince cömertleştiğine de şahit oldum. İçenlerden hem tiksinmiş hem de onlara acımışımdır. Hem yardan hem serden vazgeçebilenlerden, gözü kara yiğitlerden, tek başına dava yüklenen erlerden, içki karşısında baş eğenlerin sayısı da oldukça fazladır. Ayağının altına gelen karıncayı ya da otu ezmeyen nice insan var ki, sarhoş olunca öz çocuğunu boğazlayacak kadar gaddarlaşabildiğini hem okudum hem de gözledim. Sorunların içkiye, cüretini sarhoşluğa ve servetini şişeye borçlu olanları da bilirim. İçtiğini savunan da vardır, içtiğine bin pişman olan da. Nice yuvaları yıkmıştır içki. Kimi zaman cılız bünyeleri filin gövdesine çevirmiş, kimi zaman dev bünyeleri bir deri bir kemiğe indirgemiştir. İntiharların, cinayetlerin, tecavüzlerin, trafik kazalarının, boşanmaların, binbir çeşit rezilliğin ve daha bilmem ne kadar düşük insan tavrının bir numaralı sorunu olan içkiye tapanlar da pek haksız sayılmazlar. Onlar normal oldukları zaman görmedikleri ilginin 10 katını sarhoşken görmektedirler. Her içen kendi kapasitesini kullanır ve yine her içen kendi ayaklarıyla taşınır. Ha ayaklar vücudu taşısın, ha da vücut ayaklarından taşınsın ne fark eder? Ölmeden başkalarının sırtında taşınmak ayrıcalık olsa gerek. Ancak işin en ilginç yanı, içmeyenlerin son zamanlarda savunmada kalmalarıdır. Günümüzde içmeyenler içenlerden, sarhoş olanlar olmayanlardan özür dileyecek bir konuma geldiler. Sarhoşluğuyla övünenler ve sarhoşluğu savunan var da, aklı yerinde olanlar hallerinden utanmakta. Dengesiz adımlar, yalpalı yürümeler, sürüklenmeler, şunun bunun sırtında taşınmalar, kekeleyerek konuşmalar doğal karşılanır oldu. Asalaklık ve başkasının sırtında taşınmak başka türlü nasıl olabilir? İnsan dediğin bir miktar kokmalı ve bir o kadar da kusmalı bir yerlere. Yıllarca kekelemeden, kelime sektirmeden konuşanlar kendilerini dinletebildiler mi? Bir sarhoş oluverin, sizin o dengesiz hezeyanlarınızı ve kopuk kopuk konuşmalarınızı dinleyecek onlarca kişi bulursunuz etrafta. Modern hayat, içkisiz, fuhuşsuz ve kumarsız düşünülemeyen bir hayat tarzı olarak takdim edilmektedir. Sürekli ayık gezen, aklını yedeğe almayı beceremeyen, bilinci açık insanların kullanılma yüzdesi de düşüktür. Halbuki günümüz bürokrasisine kullanılmaya hazır kullar gereklidir. Hiçbir kutsallık tanımayan, her türden namahremi reddeden, ayıp ve ahlak tanımayan birey, hem çağdaş hem de uyumlu insan olarak çok üstün nitelikli olarak görülür olmuştur. Hayatı haram üzerine kurulmamış bir biçimde inandığını tek başına kalsa da savunmak, ayık kalmayı sarhoş olmaya tercih etmek, özgür olmanın ilk şartıdır. Kölelik yalnızca bir insanın bir başka insana boyun eğmesi, ona uşaklık etmesi değildir. En tehlikeli kölelik, bireyin kendi aleyhine olan alışkanlıklara, nefsine teslim olmasıdır. İçki uğruna özgürlüğünü ve onurunu yitiren dramatik birçok vakaya rağmen, gözleri ve gönülleri açılmayanlar için söylenecek tek söz, Allah akıl ve izan versin demekten öteye geçemez. 4. Yalan üstüne. Ne kadar saçma olursa olsun, kitaptan kitaba ve nesilden nesile geçmeyen bir yalan yoktur. En zavallı bir çığırtkan sokak satıcısına diyebiliriz ki, hiç çekinmeden yalan söyle. Her türlü inanılmaz şeyi kitaba geçir. Senin masallarına inanacak çok adam bulursun. Ve bir ara unutulsan bile, ileride seni tekrar ortaya sürmekten fayda uman bir kimse daima çıkacaktır. Yalan niçin söylenir? İnanmış olmayanları inandırmak için mi? Yoksa siyasi, iktisadi ve sosyal menfaati tehdit edilenlerin savunma mekanizması mıdır yalan? Acaba yalan bir alışkanlık mıdır? Kişilik ve ahlak özürü olan bireylerin tiryakiliği midir? Yahut da kendini gerçekte dinletemeyenlerin iltica ettikleri yurtları mıdır? Yalana hangi anlamı yüklerseniz yükleyin, sonuçta insanlık tarihinde yalandan daha fazla satan bir mal olmadığını görürsünüz. Birçok muhterisin yalanları gerekçe yaparak makamlarını tehdit eden rakiplerini imha ettiği, yine oldukça fazla gafilin de yalancıların tuzaklarına düşerek katliam yaptıkları devamlı tekrar eden sosyal olgulardandır. Yalan, gerçekle karşılaşma yürekliliğini göstermeyenlerin sığındıkları mağaradır. Bir bakıma kolaycılıktır. Kişi yalan söylemekle kendisini kandırır. Yalancı, kendinden korktuğu için yalan söyler. Aslında yalancılar gerçekten yalancı değildir. Çünkü onlar yalnızca başkalarını kandırabilirler. Kendisini kandıran yalancı sayısı hiç de o kadar fazla değildir. Öyle günler gelecek ki insanların, "Allah'ım bizi gerçeklerden koru" diye dua ettiklerine şahit olacağız. Önümüzdeki 5 veya 10 yıl sonra gerçekler o kadar dayanılmaz hale gelecek ki, insanlar faziletli bir şeymiş gibi daha fazla yalana sarılacaklar. Gelecekte herkes mantığa ve delillere dayanan mücadelenin çağdışılığından emin olacaktır. Bütün kainatın muşamba dekor, bütün insanlığın yalana teslim olduğunu söyleyenler mübalağa ettikleri kadar gerçekleri de ifade etmiş olmaktadırlar. Gerçeğin yorucu, sıkıntı verici ve acı yüzüne karşı yalanın aldatıcı, uyutucu ve sahte huzur verici yönü bütün insanları manyetik etki altına alır. Gerçeğin sorumluluk, düşünce ve tavır takınmayı gerektiren yüzü yorarken, yalanın daha rahat, daha pasif ve yüzeysel düşünce gerektiren doğası insanlara cazip gelir. Yalanlar sektörlere, meslekler ve hacimlere göre çeşit çeşittir. Avcı ve atıcı yalanları, iktisadi yalan, siyasi yalan, küçük yalan, büyük yalan ve benzeri. Ayrıca saflığına göre de yalanı, tam yalan, çarpıtılmış yalan, ilavelerle üretilmiş yalan gibi kısımlara ayırmak mümkündür. Aslında insanların yalan söyleme yeteneklerine göre de ikiye ayırmak mümkündür. Yatsıya varmadan yalanı açığa çıkanlarla yalanı çağları aşanlar olmak üzere. Az yalan söyleyenler ve çok yalan söyleyenler olmak üzere de insanları sınıflandırmak mümkündür. İnsanlar birbirlerini dinler görünürken aslında demek istemektedirler ki, sen yalan söylüyorsun bunu biliyorum ama seni dinlemekten başka çarem de yoktur. Hatta bazıları bunu açığa da vururlar ve şöyle söylerler, konuş konuş yalanı severim. Bazen de yalan söyleyen dal kavukların efendileri tarafından şöyle uyarıldığını duyarsınız. Biliyorum söylediklerin doğru değil ama sen yine de konuş çünkü söylediklerin hoşuma gidiyor. Yalancının zeka ve yeteneğine, makam ve statüsüne göre de yalanın kalite ve inandırıcılığı değişir. Ancak ne kadar zeki ve profesyonelce söylenmiş olursa olsun, kuyruklu yalanlar ancak normalin altındaki zekalara hitap ederler. En büyük yalanı her zaman en küçük kişilikler icat eder. Yalan söylememek için söz orucu tutanlar yüzünden de ülkede edebiyatın, sanatın durumu içler acısıdır. Yalanla gerçek arasındaki mesafe bir kıl kadar da olsa tefrik melekesini yitirmeyen bir kişi yalanı gerçekten rahatlıkla ayırabilir. Hayatı boyunca yalanla yaşamış, onunla özdeşleşmiş ve varlığını yalana dayandırmış insana yapılabilecek en büyük kötülük onu gerçekle yüz yüze getirmektir. Yalanın en zalimi gerçekle iç içe geçmiş olanıdır. Özellikle politikacıların bütün yaklaşımlarının gri olması bundandır. Aslında insanlar politikacıların gözünde gerçek değil, görüntüdür. Onun için politikacı insanla değil, gölgesiyle iletişim kurar. Romantizm yalanın edebi şeklidir. Yalanın sessiz düşünüş biçimine ise hayal denmektedir. Yalan, bilim adamının ağzında icat, devlet adamının elinde politika, din adamının nezdinde hikmet hüviyetine bürünebilmektedir. Bu özelliğiyle yalan, bu kalemini kıskandıracak kadar dönektir. Yalanla yaşayanlar, yalanla beslenmek zorundadırlar. Yalan, gıda olarak iftirayı, etkisinin sürekliliği yönünden bilgisizliği, başarı içinde sevgisizliği kullanır. Zira bilginden, iftira etmekten hoşlanmayandan ve insanları sevenden yalan sadır olmaz. Yalancının en çabuk biten malzemesi mumudur. İnsanların ekmekten çok mum tüketmesi de bundandır. Hayatı, dünyası, değerleri yalan ya da yanlışla bezenmiş insanlar yaşıyor demek bile abartı olur. Zira insanların büyük çoğunluğunun yaşamayıp yaşıyor rolü yapmaları da bundandır. Yaşayan cesetler, ölü canlar, yorgun beyinler için nefes alıp vermek, yaşamak için yeterli sayılmaktadır. İnsanoğlu işte, büyük çoğunlukla yaşıyor gibi, seviyor gibi, anlıyor gibi yapıyor. İdare edip gidiyor. İlginçtir, insanlar en büyük ve tehlikeli yalanı kendi kendine söylüyor. Sonra da tutup kendi yalanına, kendisi inanan insana deli diyor. Küçük yalan söyleyenler şiddetli bir şekilde cezalandırılırken, büyük yalan söyleyenler kahraman oluyor. Deveyi hamuduyla yutanın saygın, küçük kaçamaklarla bir şeyler yürütenin mahkum olduğu gibi. Devamlı yalan söyleyenler alkışlanırken arada bir yalan söyleyenler yakayı çabuk ele veriyorlar. Öyle ya, bu kadar yalan söyleyenlerin aynaya nasıl baktığını da merak etmiş olabilirsiniz. Hemen cevaplayalım. Aynalar da yalan söyler. Bakarsınız yıllarca sizi yalanlarla avutan aynalar bir gün apansız gerçeği söyleyiverir. O zaman şair gibi siz de dönüp, neden düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar diye yakınırsınız. Sonra lügatı açıp yeni yüzünüz, kimliğiniz için bir isim ararsınız ama artık boşunadır. Üstad gibi belki de şöyle seslenirsiniz. Lügat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esvaplarım, tutun elimden. Aynalar, söyleyin bana ben kimim? Gerçeği aramayın. O tektir ve o Allah'tır. Yokken var, varken yok. Güzelken çirkin, çirkinken güzel. Doğruyken yanlış, yanlışken doğru olan faninin gerçeği olamaz, olsa olsa görüntüsü olur. Görüntüye kapılanların sonunun da nergis gibi olacağını söylemeye bile gerek yoktur sanırım. Bakın Nebukadnezar bu yüzden rüyaya yattı. Bu kadar yalan aleyhtarlığı yaptıktan sonra yazdıklarımızdan yalanın tamamen de yararsız olduğu çıkartılmasın. Yalan dünyanın yalın gerçekleriyle yaşamak herkesin yapabileceği bir iş değildir. Yalan makinesi, yalan eğlence araçları, televizyon, yalancı keyif vericiler hiç de gereksiz değildir. Yalanın gerçeği aştığı bir dünyada başka türlüsü yanlış olurdu. Sebepsiz değil Allah'ın gerçeği, şeytanın yalanı icat etmesi. Yalanlarımız hem eksiklerimizi hem olmadığımızı hem de en olmak istediğimizi yansıtırlar. 5. Yaşasın siyaset. Seçim sayım ve dökümle birlikte avdet eden bir süreçtir. 5 yılda olmasa da birileri istediği zaman halkın önüne kendi küçük marifeti büyük bir sandık getirilip dayatılır. Böylece demokrasi oyunu oynanmaya başlar. Evde kalmış kızlara koca, işsiz kalmış gençlere iş, hastalığın girdabına girmiş hasta derdine çare olacak bir oyundur bu. Siyasiler öyle söyler, pazarlar ve lanse ederler. Demokrasizliğin çaresi demokrasi olduğu gibi her türden derdin devası da demokrasidir, yani seçimdir. İşte bu yüzden kendilerinin tercih edilmesini isteyen onlarca da parti çıkar ortaya. Kötü günlerde, karanlık gecelerde, felaket anlarında ortalıkta gözükmeyenler bir anda bitiverir yanı başınızda. İhtiyacınız olmasa da, davet edilmiş olmasa da, hatta kovmuş olsanız bile en kalın manda gönünden yapılmış bir maskeyi yüzüne takarak emrinize amade olan yüzlerce adayla karşılaşırsınız. Siz bakmayın, kendim için bir şey istiyorsam namerdim dediklerine, Hepsi aslında sizden aldatma, yanıltma, canınızı okuma, zenginlikleri cüzdanına dahil etme yetkisi istemektedir.